Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ves salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Peygamberimiz aleyhisselam ile yakın bağ kurmak için onu yakınlarıyla beraber tanıyarak yakınımız edinmek ve onu örnek alarak örnek bir hayat yaşama arzusuyla hazırlayıp sizlerle paylaştığımız yeni bir gül sohbetleri programıyla hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlayarak başlıyorum. Hazreti Meymune annemizi 4 bölüm olarak sizlerle paylaştık. 5. bölümden inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Geçen hafta hatırlayacaksınız, İslam ordusu Mekke fethi için Mekke'ye gitmiş. Meymune annemizin de içinde olduğu annelerimiz büyük bir merakla gözünü, kulağını, gönlünü Mekke istikametine çevirmişlerdi. Efendim burada kalmıştık. Medine'den Mekke'ye gidiş. Mekke yakınlarında ordunun düzene girmesi. Sonra Mekke'ye giriş ve büyük fetih. Fetih sonrası icraatlar. Medine'ye haberci gönderme. Mekke'den Medine'ye gelen habercinin yolda geçen zamanı. Yani nereden bakılsa bakılsın en iyi ihtimal ile büyük zaferin büyük müjdesi Medine'ye bir ayda ancak gelebildi. Bizim konumuz Mekke fethi olmadığından, Mekke fethi içinde de Meymune annemiz olmadığından biz sadece Meymune annemizi paylaştığımız için bu programda Mekke fethine girmiyoruz efendim. Evet, müjde, müjde, Mekke fethedildi, Kabe putlardan temizlendi, müjde, Mekkelilerin çoğu Müslüman oldu, kalanlar da grup grup İslam'a giriyor, müjdeler olsun, Resulullah Aleyhisselam sağlık ve afiyet içindedirler, müjde, müjde diye. Müjdeciler bütün her tarafa yayılmış, Medine'nin en kenar mahallelerine varıncaya kadar ayrı bir müjdeci gelmişti. Evet, ayrı bir müjdeci gelmişti efendim. Ve bunlar hepsi, müjdelerin hepsi aynı müjdeyi müjdeliyorlardı. Bu büyük bir müjde ile bütün Medineliler sokağa döküldü. Büyük fetih Mekke'de olmuştu. Medine ise bayramların en büyüğünü yaşıyor, yapıyordu. Coşku ve sevinç görülmeye değerdi. Hazreti Meymune annemiz de radıyallahu anh'a diğer annelerimiz gibi tabi uzun bir bekleyişten sonra sevincinden bir ömür boyu secdeden kalkamayacağı haberi alıyordu nihayet. Haberi getirenleri hediyelere boğmak istedi ama önce şükür secdesine kapandı. Bütün yakınları Müslüman olmuşlardı işte. Onlar da katılmışlardı sahabiler kervanına. Mekke bir yandan, Medine bir yandan bayram sevinci yaşıyordu. Medine'de büyük zaferin bayramı kutlanırken Mekke'de büyük affın sevinci yürekleri dolduruyordu. Mekke büyük bir af bayramı yaşıyordu. Peygamberimiz aleyhisselam her yönüyle, her şeyiyle örnek olduğu gibi gönül adamı yönüyle de bir başka örnekti. O sadece Mekke'yi değil, aslında gönülleri fethetmişti. Efendim malumdur, toprak parçasını ne kadar fethetsek de gönülleri fethedemediğimiz sürece orası bütünüyle bizim olmayacaktır. Asıl fethi gönüllerin fethidir elbet. Resulullah Aleyhisselam da gönüller fethetmişti. Toprak zaten çoktandır onu bekliyordu. Bu güzelliği bütün güzelliğiyle görerek, örneği örnek alıp, örneğin örneğiyle biz de örnek bir hayat yaşamaya yönelmeliyiz artık demenin yine zamanı geldi efendim. Evet. Sevinç gözyaşlarıyla mendiller ıslatan sevgili annemiz şükür namazıyla zirvelere çıkmıştı. Yılların hasreti diniyordu. Öyle kolay değildi bu. Mekke ve gönüller fetheden Resulullah Aleyhisselam ardından Huneyn gazvesi ile zaferine bir büyük zafer daha eklemişti. Ve nihayet Medine yoluna koyulmuştu. Büyük fethin büyük müjdesiyle bayram yaşayan Medine, Resulullah Aleyhisselam'ın dönmekte olduğu haberini alınca onu karşılamak için yollarını gözlemeye başladı. Hicret esnasında gözlemiş oldukları gibi gözlüyorlardı. Ancak bir farkla ki o gün büyük muhacir olarak geliyordu, bugün ise büyük fatih olarak dönüyordu. Karşılama sahnesi görülmeye değerdi. Herkes bir başka heyecanla atılıyordu. Hoş geldin ya Resulallah. Gazanız mübarek olsun ya Resulallah. Allah seni başımızdan eksik etmesin ya Resulallah. Allah seni sürekli sağlık, sıhhat, afiyetler içinde yaşatsın inşallah ey Allah'ın Resulü. Canımız, kanımız, her şeyimiz sana feda olsun ya Resulallah. Onların bu sözleri bizim kullandığımız gibi içi boş değildi efendim. Canını, kanını ona feda eden, onun sünnetiyle uğraşıyorsa, bu sözleri ne söylesin, ne dinlesin, ne yazsın, ne okusun. Sahabe-i kiram yaptıkları, yaşadıkları şeyleri söylüyorlardı. Biz sadece konuşan ve dinleyenler olduk maalesef. Yaşamamız en zirve boyutuyla yaşamamız duasıyla diyelim efendim. Sevinç ve mutluluk zirveye çıkmıştı. Gelenler zaten koca bir orduydu. Karşılayanlar da çoğunluk kadın, yaşlı ve çocuklardan oluşuyordu. Geçerli mazeretleri ve Medine'deki vazifeleri sebebiyle orduya katılamayanlar da karşılamaya çıkmışlardı. Herkesin sevinci bir başkaydı tabii. Annelerimizin sevinci ise bunların hepsinin üstündeydi. Hazreti Meymune annemiz de radıyallahu anha, diğer annelerimiz ile birlikte karşılayıcılar arasındaydı. Resulullah Aleyhisselam Medine'ye dönünce bir başka muhabbetle karşıladılar onu. Bir başka tebessüm ettiler her biri. Bütün annelerimiz çok üstün vasıflı hanımefendilerdi şüphesiz. Ancak her annemizin de ekstra farklı üstünlük vasıfları da vardı tabii. Bu her birinin ekstradan ayrı bazı özellikleri olması kaçınılmaz malum. Hazreti Meymune annemiz de çok üstün bir karaktere sahipti. Çok faziletli bir hanımdı. Kültürlü, görgülü ve çok da ihlaslıydı. Samimi bir hanım olmak en büyük vasıflarından biriydi. Fakat övünç vesilesi yapmıyordu bunu. Övünmeyi sevmezdi zaten. Her şeyden önce Allah'ı severdi o. Cenab-ı Hak. Allah'ın rızasını kazanmak için elinden gelenden fazla bir gayret gösterirdi desek mübalağa yapmış olmayız herhalde. Resulullah Aleyhisselam'ı da bir yandan Allah'ın Resulü olarak sever, diğer yandan da kocası olduğu için severdi. Bu iki kutlu sevgi onu sevgiliye sevgili yapmıştı. Allah ve Resulü başta olmak üzere bütün Müslümanları sevdiği için herkes tarafından da sevilip sayılırdı. O da gönül fatihiydi öyle ya. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yetiştirdiği bütün sahabiler birer gönül fatihi idiler. Evet. Yani sadece bir kişiye has değil bu. O da bir başka gönül fatihi. Bu bir başka gönül fatihi. Şimdi bambaşka bir birliktelik oluşturuyordu. Bu birlik ve beraberlik iman bağı ile birbirine bağlanan İslam kardeşliğinden oluşuyordu tabii ki. Sahabi karakteriydi o. Sahabilerin güzelliğiydi. Bunca acılar arasında gelen büyük sevinç, sevinçlerin en büyüğü olmaz da ne olurdu? Evet efendim. Böylece Medine'de yeni bir hayat daha başlıyor. İnsanlar Peygamberimiz Aleyhisselam önderliğinde o güzel dünyalarına güzellik katıyorlar. Nuru nurun kaynağından almıştı. Nurla nurlanmıştı artık. Aydın şahsiyetin yanında aydınlanmıştı. Aydınlığın içinde de sürekli çevresini aydınlatmaya çalışıyordu. Şimdi aydın şahsiyetin yanında aydınlanmıştı. Açıyorum biraz. Aydın dendiği zaman genellikle hep böyle aydın, çağdaş, ilerici belli şahıslar kastedilir. Ben o yüzden bu kelimeyi bilerek kullanıyorum. Aydınlığın içinde. Bak, aydınlıktan, yani aydından aydınlanıyorsun, aydınlatıyorsun. Buradaki espri bu. Aydınlandığı için sürekli çevresinde aydınlatmaya çalışıyor. Yani bu aydınlık nasıl olur? Ben aydınım demeyle olmuyor. Aydınlık kaynağı kitap olarak Kur'an, sonra sünnet. Aydınlık örneği insan olarak peygamber, sonra sahabe. İşte peygamber ve sahabeye sarılan, Kur'an ve sünnete yapışan aydınlanır, aydınlatır. Gerisi boştur, boştur. Sevgili annemiz de bu aydınlığı en aydın bir şekilde yaşıyor, aydınlanıyor, aydınlatıyordu. Komşuları da içinde olmak üzere elinden geldiğince her konuda ve herkese yardımcı olmaya çalışıyordu. Onu aşan meselelerle karşı karşıya kaldığında o meseleyi Resulullah Aleyhisselam'a soruyor. Ondan aldığı cevabı da soruyu sorana ulaştırıyordu. Mekke fethinden sonra Meymune annemiz ne yapacağını ve nasıl hareket edeceğini bilemediği bir konuyu bizzat gidip Resulullah'a arz etti. Peki acaba ne olabilir? Bakalım beraber. Diyor ki ya Resulallah ben adakta bulunmuştum. Demiştim ki eğer Allah bana Mekke'nin fethini görmeyi nasip ederse gidip Beytül Makdis'te namaz kılmayı adıyorum demiştim. Bakın Mekke'yi fethetmek sadece Peygamber Aleyhisselam'ın gönlünde sade şunun bunun değil. Bak bir hanım beni Mekke fethi nasip olursa görürsem diye adamış yani. Eğer Allah bana Mekke'nin fethini görmeyi nasip ederse gidip Beytül Makdis'te namaz kılmayı adıyorum. Beytül Makdis Kudüs yani. Mescid-i Aksa. Medine nere? Mescid-i Aksa nere? Aleyhisselam böyle söylüyor. Resulullah'ın verdiği cevap. senin buna gücün yetmez. Seninle oranın arasına Rumlar girmiştir. Yani Kudüs henüz bizim değil. O zamanlar orada Rumlar var. Bizans'ın gücü var. Annemiz, ben diyor önümde, arkamda, çevremde koruyucularla giderim, adamlarla giderim diyor yani. Aleyhisselam, senin oraya kadar gitmeye gücün yetmez. Fakat sen hayrına Beytül Makdis kandilinde yakılmak üzere yakıt gönder. O zamanlara zeytinyağı gönderiliyordu, zeytinyağı gönder. Böylece oraya gidip namaz kılmış olursun buyurdular. Bunun üzerine Hazreti Meymune annemiz hemen itaata yöneldi. Yani ama falan demedi. Aleyhisselam'a söyledi. Senin gücün yetmez dedi Aleyhisselam önce. Ben dedi etrafımda adamlarla giderim deyince Aleyhisselam oraya gitmek yerine başka bir ifadeyi kullandı ki sanırım bazılarınız niye şu rivayeti bize aktarmıyorsun hocam der gibisiniz, söylediniz. O daha sonra gelecek. Hazreti Meymune annemiz hemen bolca yağ satın alıp oraya gönderdi. Bunu sadece fetih günü değil, her yıl kendi parasıyla yağ satın alıyor. Beytül Makdis kandilinde yakılmak üzere bunu Beytül Makdis'e gönderiyor. Vefat edeceği zaman da bunu vasiyet etmişti sevgili annemiz. Evet. Resulullah Aleyhisselam bütün insanlığın kurtulması için gece gündüz demeden sürekli çalışıyordu. Ashabı da onu örnek aldıkları için her geçen gün yeni hizmetlere imza atıyorlardı. Mükellef olanlar mükellefiyetlerini mükellefçe yerine getiriyorlardı desek sanırım güzel söz söylemiş oluruz. Gerçekten söz güzel oldu. Tekrarlayayım. Benim de hoşuma gitti. Mükellef olanlar mükellefiyetlerini mükellefçe yerine getiriyorlar. Biz de inşallah getirelim. Hanım sahabiler de çok çalışıyordu. Daha doğrusu çalışmayan erkeği, kadını, çocuğu, yaşlısı, genci olmazdı. Herkes için bir ucundan tutmuş, can hıraş bir gayretin içindeydiler. Medine işte bundan dolayı çok güzel günler yaşıyordu. Meymune annemiz gönlü açık, yüreği açık, duası açık, kapısı açık, eli açık mübarek. Ziyaretçileri eksik olmuyordu. Yine bir gün efendim kapısı çalınıyor. Sevgili Meymune annemizin kapısı çalınıyor efendim. Orta yaşlarda bir hanım ziyaretine geliyor. Hoş beş ve ikramlardan sonra misafir hanım derdini açıyor sevgili annemize. Ey Meymune, benim çok büyük bir derdim var. Hayırdır inşallah. Yüce Allah dermansız dert vermez. Senin derdin nedir peki? Bir ara çok ağır bir şekilde hastalanmıştım. Şimdi iyisin maşallah. İyileştim hamdolsun. Fakat o zaman hastalığım iyice artınca çok daralmıştım. İşte o dar anımda bir adak adadım ben. Nasıl bir adakmış bu? Eğer iyi olur da yataktan kalkarsan Beytül Makdis'e gidip orada namaz kılacağım demişti. Yani Kudüs. Az önce geçti örneği. Medine'den kalkıp ta Kudüs'e gitmeyi ve orada yani Beytül Makdis'te yani Mescid-i Aksa'da namaz kılmayı adadın ha? Evet ey Meymune anne. Eğer iyi olup yataktan kalkarsam Kudüs'e gidip Mescid-i Aksa'da namaz kılacağım diye adamıştım ben. Annemiz, hiçbir insan gücünü aşan şeyleri adamamalı diyor. Bize de bu mesajı veriyor değil mi efendim? Hiçbir insan gücünü aşan şeyleri adamamalı. Şimdi ne yapacağım ben? Senin işin kolay, merak etme. Nasıl yani? Biz şimdi neredeyiz? Soruyor annemiz. Medine'deyiz tabi. Medine'de ne var peki? Bakan, gören, anlayan ve isteyen için her şey var burada. Kadının cevabını görüyor musunuz? Bakan, gören, anlayan ve isteyen için her şey var burada. Ne güzel cevap verdin öyle. İşte o her şeyden biri de şu bizim mescidimizdir. Mescid-i Nebi mi yani? Evet, Mescid-i Nebi. Diğer adıyla Mescid-i Nebevi yani. İyi de benim adamla bunun ne ilgisi var? Unutma ki Mescid-i Nebi'de kılınacak olan namazın sevabı diğer mescitlerde kılınacak olan namazlardan 1000 kere daha fazladır. Allah Allah. Allah ya. Sen şimdi kalk. Mescid-i Nebevi'de namazını kıl. Hay Allah senden razı olsun. Ben de ta Kudüs'e nasıl gideceğim diye düşünüp duruyorum. Düşünmeye gerek kalmadı işte. Hadi şimdi gidip namazını kıl. Allah kabul etsin. Efendim, şimdi o rivayete sıra geldi. Mescid-i Nebi'de kılınacak namaz ile diğer mescitlerde kılınacak namazın derece farkını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bakın nasıl buyuruyor? Buhari, Müslim ve Ahmet bin Hanbel rivayetleriyle. Benim şu mescidimde, yani Mescid-i Nebi'de kılınan bir namaz, Mescid-i Haram müstesna olmak üzere Kabe, başka mescitlerde kılınan 1000 namazdan daha hayırlıdır. Evet, benim şu mescidimde, yani Mescid-i Nebi'de kılınan bir namaz, Mescid-i Haram, yani Kabe müstesna olmak üzere, başka mescitlerde kılınan 1000 namazdan daha hayırlıdır. O yüzden değerli kardeşlerim, nasip olur da umreye falan gittiğimizde hacı zaten yapıyorsunuz da hacı da katalım. İşte vazifelerimizi yaptıktan sonra Mekke-i Mükerreme'de Medine'ye biliyorsunuz sırf ziyaret için gidiyoruz. Medine'de yani böyle hac ve umre için özel bir konum yok malum haliniz. Ama böyle bazen görürüm ben. Yok yorgunum, yok uykusuzum, yok şöyle, yok böyle diye otelde, başka bir yerde namaz kılanları görür, üzülürüm. O yüzden Medine'deyken efendim Mescid-i Nebi'de, Mekke'deyken de Mescid-i Haram'da namazımızı kılacağız. Bunlara azami dikkat edecek, itina göstereceğiz. Evet efendim, bolluk, bereket ve refah dönemi yaşanmaya başladı artık. İslam çünkü fetihler büyüdü ya. İslam her tarafa yayılıyor. Sıradan insanlara varıncaya kadar. Bütün herkes akın akın İslam'a koşuyorlar. Sadece insanlar değil, mal, mülk gibi dünya varlığı da İslam'a koşuyordu. Öyle ki ekonomik düzen de ciddi şekilde düzelmişti. Her tarafı bolluk ve bereket sarmıştı. Bu durum bütün Medine'ye de yayılmıştı. Bütün bu gelişmeler herkese farklı şekilde kendini göstermeye başladı. Fakir olanlar orta halli olurken orta halli olanlar da zengin olmaya başlamışlardı. Herkesin yüzü gülüyordu. Ekonomik sıkıntılar bitmiş, ciddi şekilde maddi refah gelmişti. Evet. Neyin bir konuya giriyoruz? Çok önemsediğim bir konuya. Ve burada bu konu içerisinde birkaç kez de vurgulayacağım Allah izin verirse. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hayatı anlatılırken, aile hayatı da olsa, böyle sürekli yokluğa vurgu yapılır. Açlığa vurgu yapılır. Her insanın hayatında yokluk dönemi vardır. Ama Resulullah Aleyhisselam bütün hep yokluk içinde kıvranır bir tip olarak çizmenin yanlış olduğunu düşünüyorum. Ve bu yanlışı da yanlış olarak görüyor. Doğru olan kısmı öne çıkarmak istiyorum ki şimdi bunun bir örneğine geldik efendim. İnsanın bir soru sorası geliyor. Ben sorsam mesela Peygamberimiz aleyhisselam fakir miydi diye. Evet, bir düşünün bakalım. Peygamberimiz aleyhisselam fakir miydi? Evet efendim. Tekrar soralım ve devam edelim. Peygamberimiz aleyhisselam fakir miydi? Şimdi bunu görelim. Efendim dedik ya, fetihlerle beraber maddi refah da artmıştı. Bütün bu bolluğa rağmen Peygamberimiz aleyhisselam başta olmak üzere sahabiler arasında da farklı duruşlar vardı. Yani bazıları eski hallerini hiç değiştirmemişlerdi. Maddi imkanları arttıkça infaklarını da daha fazla arttırmışlardı. Bu arada üst başları başta olmak üzere ev eşyaları ve yeme içmeleri ciddi şekilde değişiklik yapanlar da vardı. Evet. Artan imkanlarıyla daha zengince bir hayata doğru gidiş oluyordu. Bunca ciddi gelişme ve değişme olurken Resulullah Aleyhisselam daha önceki hayatı nasılsa artan bir zühd ile öyle yaşamaya devam ediyordu. Dolayısıyla sevgili annelerimiz de onunla beraber oldukları için aynı hayatı paylaşıyorlardı. Herhangi bir şikayetleri de yoktu aslında. Ancak zaman içinde bazı değişiklikler olmaya başladı. Nasıl olduysa onlar da dünya varlığından istifade etme hakkına sahip olduklarını düşünmeye başladılar. Evet efendim. Şimdi mümkün olduğunca hassas durmamız lazım. Sonuçta Resulullah Aleyhisselam'ın aile efradını paylaşıyoruz. Öyle ileri geri konuşamayız. O yüzden ifadeleri iyi seçeceğiz. Bu konuyu işleyen bazı kaynakları, bazı kitapları böyle çok sathi, yüzeysel bulurum. Çok üzülürüm yani. İşte annelerimiz de dünyada istediler, peygamberi sıkıştırdılar filan. Ya böyle dememek lazım yani. Nasıl olduysa bunu öne koydum ben. Koyuyorum. Onlar da dünya varlığından istifade etme hakkına sahip olduklarını düşünmeye başladılar. Efendim, sevgili annelerimiz böyle düşünmeye başladıkları sırada münafık kadınlarından biri olan Ummul Cülendah adlı nasipsiz bunu fırsat bilerek, evet, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hanımları ile olan o güzel düzenini bozmak için hemen harekete geçti. Sürekli nifak içinde olan bu hain kadın bu kutsal yuvaya nasıl bir ateş parçası atacağını inceden inceye hesaplayıp duruyordu. İşte bu gelişmeyi yeni bir fırsat olarak değerlendirip hemen faaliyete geçti. Öyle ki sevgili annelerimiz bile hayatlarında ilk defa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den dünyalık istemeye başladılar. Ne istediler, onlara geleceğim. Ancak kaynaklardan derlediğim annelerimizin sözlerini bir araya getirerek bir cümle, iki cümle oluşturdum. Şöyle ki, bunca varlık içinde biz niye yokluk yaşayalım ki? Bizim de yeni elbiselerimiz, ziynetlerimiz ve böylece artan bir itibarımız olsa ne olur sanki? Evet, ifade bu. Yani öyle çok da haddi aşan bir ifade değil, görüyorsunuz. O yüzden haddi aşan ifade kullanılmadığı halde haddi aşan anlatımlar hadsizliktir. Bunca varlık içinde biz niye yokluk yaşayalım ki? Bizim de yeni elbiselerimiz, ziyneklerimiz ve böylece artan bir itibarımız olsa ne olur sanki? Bunu söylüyorlar. Hiç öyle bir huyları olmadığı halde her biri kendine göre bir şeyler istemeye kalkıştı. Ekonomik durum çok iyi olduğu ve sürekli de iyiye gittiği için onlar da dünyalık istediler yani. Sadece hanımlar değil, bütün herkes için geçerli olan bir olaydı bu. Sevgili annelerimiz neler istemişlerdir diye merak ettiniz mi acaba? Eğer diğer programları dinleyebildiyseniz ki zaten farkındasınızdır. Ortak hayatlar anlatılırken her annede çok az farklılıklarla aynı hikaye bir daha bir daha bir daha gelir. Bu olay yaşandığı zaman Peygamberimiz Aleyhisselam ile beraber kimler varsa hangisini sizlerle paylaşıyorsak, okuyorsak, yazıyorsak, çiziyorsak aynı hikayeyi bir daha ama bir daha tekrar öbürüyle bir daha anlatmak durumunda kalacağız değerli kardeşlerim. Şimdi o zaman sordum, söyledim. Muhakkak onlara dinleyenleriniz vardır ama elbette ki dinleyemeyenleriniz de vardır. O yüzden bir kez daha sorsam, acaba annelerimiz Peygamberimizden ne istediler? İşte biz ne istemişler diye bunu şöyle bir netleştirelim diye çok ciddi bir araştırma yaptık. Fakat gördük ki hiç de öyle olmayacak bir şey istememişler. Kaynakların ortaklaşa listelediği istekleri biz de buraya aynen alalım bakalım. Her bir annemizin Resulullah ile evlilik sırasına göre efendim istekleri verelim. Ben şimdi o an için Peygamberimiz Aleyhisselam'la beraber olan annelerimizi size sayacağım. Hangi annemiz ne istemiş? Ancak bu listeyi verirken Peygamberimize evlilik sırasına göre veriyorum. Tabii hayatta olan hanımları altını çiziyorum. Efendim Hazreti Sevde binti Zema annemiz Hayber kadifesi istemiş. Hayber kadifesi. Hazreti Ayşe Sıdıka annemiz herhangi bir şey istememiş. Hazreti Hafsa binti Ömer annemiz Mısır işi bir elbise istemiş efendim. Hazreti Ümmü Seleme Hint annemiz damgalı kumaştan yapılmış bir elbise istemiş. Hazreti Zeynep binti Cahş annemiz Yemen kumaşından yapılmış bir elbise. Hazreti Reyhane binti Zeyd annemiz herhangi bir şey istememiş. Hazreti Cüveyriye binti Haris annemiz bir başörtüsü istemiş. Hazreti Safiye binti Huyey annemiz herhangi bir şey istememiş. Hazreti Ümmü Habibe Remle annemiz ak bezden yapılmış pamuklu bir elbise istemiş. Hazreti Mariye binti Şem'un annemiz herhangi bir şey istememiş. Hazreti Meymune annemiz ki şu anda onu görüyoruz. Pahalı Yemen kumaşından yapılmış altlı üstlü iki parça elbise istemiş. Evet. Kaynaklar bu. Şimdi sevgili annelerimizin istediği şeylere dikkatle bakacak olursak, insafla bakacak olursak biraz da pek de öyle lüks bir şey istemediklerini hemen görürüz. Bir kalem mal istemiştir sadece. O da giyim kuşamla ilgili. Yani lüks ve israfa kaçan bir istek yok ortada. Ancak yapmamaları gereken bir şeydi bu. Ben tenkit yapmıyorum. Bunu ayet-i kerime yaptığı için söylüyorum. Bunları isteyen annelerimizin istemiş oldukları şeyleri yok muydu acaba? Yani elbise ya da başörtüleri hiç mi yoktu? Vardı elbet. Onlar ikinci ya da üçüncü elbise istemişlerdi belki. Allahu alem. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hanımları olan sevgili annelerimiz biraz dünyalık istemişler. Bunu aralarında seslendirmişler. Biraz da ileri geri sözler etmişlerdi. Bu durumda Peygamberimiz Aleyhisselam'ı da üzmüşlerdi tabii. Aslında onların her biri çok mutlu bir hayat yaşıyordu. Ara sıra ufak tefek bazı sürtüşmeler dışında kendi aralarında da çok güzel bir uyum ve geçim vardı. Bu arada Resulullah Aleyhisselam'ın yapmış olduğu meşhur duasını da hepsi biliyorlardı. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın çokça dua ettiği dualarından biri şuydu. Allahümme erzuk âle Muhammedin kuten. Allahümme erzuk âle Muhammedin kuten. Bir diğer ifade de var. Onu da size paylaşayım. Allahümme ec'al rizqen âle Muhammedin kuten. Allahümme ec'al rizqen âle Muhammedin kuten. Yani Allah'ım Muhammed'in ev halkının rızkını yetecek kadar ver. Muhammed'in ev halkının rızkını yetecek kadar ver. Evet. Dua bu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Dua gerçekten üzerinde durulması lazım. Bu meşhur duayı bilen annelerimiz sürekli de tekrarlıyorlardı üstelik. Annelerimiz bunu biliyorlardı yani. Buna rağmen güzel gelişmelerin yanında artan refah düzeyi onların da iştahını çekmiş olsa gerek. Bunu fırsat bilen münafık kadın onlara büsbütün eyleme itmiş oluyor efendim. Ama bu arada kıymetli dinleyenlerim, yani önemli çok çünkü şu an geldiğim yer, gözden kaçmaması gereken çok ama çok, çoktan daha çok önemli bir ayrıntı var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu duasında yokluğa sabır talebinde bulunmuyor. Lütfen dikkat ediniz. Yokluğa sabır talebinde bulunmuyor bu duasında. Yetecek kadar diyor. Yani bununla idare edelim değil. Birileri bize yardım etsin hiç değil. Peki yetecek kadar ne demek diye bir soru akla gelebilir burada. Ya da ne kadar yeter sorusu. Hepimiz biliyoruz ki isteklerimizin ardı arkası kesilmez. İşte buraya da hususi olarak dikkat çekilmiştir malum. Her biri farklı boyutuyla çok özel insan olan sevgili annelerimiz bu havaya nasıl girdiklerini anlamadan Resulullah Aleyhisselam'dan dünyalık isteğinde bulundular. Bunca sevgisine rağmen onların bu hareketini hoş karşılamayan Peygamberimiz Aleyhisselam gerçekten çok üzüldü. Sadece üzülmekle yetinmediği gibi hiçbir şey olmamış gibi de davranmadı. Niye heceledim? Biz bazen böyle aramızda bir şeyler olur aile içerisinde. Sesimiz, yüzümüz, davranışımız başka olur. İçimiz başka olur. Allah muhafaza. Yani sanki alınmamış gibi böyle ikili bir hareketimiz olur. Hayır. Bu Resulullah'ın sünnetine aykırıdır. Birbirimizi yiyelim demiyorum. Ama ikili oynamanın manası yok. Sevgili hanımlarını çok seven Peygamberimiz Aleyhisselam onların kendisine karşı takındıkları bu uygunsuz tutum ve davranışlarından dolayı bir ay yanlarına uğramamaya yemin etti. Evet. Bir ay yanlarına uğramamaya ve yanına almamaya yemin etti ve hemen onların yanından ayrıldı efendim. Aleyhisselam. Nereye gitti? Meşrebe diye anılan çardağa çıktı. Meşrebe nedir? Burası kuru gıda gibi şeylerin muhafaza edildiği, direkler üzerine inşa edilmiş küçük bir odacık. Tiler yani bir şey işte. Resulullah Aleyhisselam hanımlarından ayrı durarak bir aylık inzivasını işte bu meşrebe denen küçük odacıkta geçirdi. Evet efendim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımların bir ay süreyle ayrı kalması olayı kaynaklarımıza İla hadisesi olarak geçti. Evet. İla hadisesi olarak geçti. Yani şu an gördüğümüz konu kaynaklarda İla hadisesi başlığı altında efendim anlatılır. Yine kaynaklarımız bu olayı en geniş ve ayrıntılı bir şekilde olayın dışa yansıyan boyutunu Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın şahsında ve onun rivayetiyle anlatır. Ama hem dışa ve hem de içe yansıyan ve daha ayrıntılı boyutunu ise Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anh'ın rivayetiyle anlatır kaynaklarımız. Biz de buna uyarak diğer annelerimizi anlatırken anlatmaya çalıştığımız gibi bundan sonra da yine tekrarlayacağımız gibi. Burada biraz ilavelerle tekrar edeceğiz. Yani hangi ilave? Meymune annemiz kısmını ilavelerle. Evet. Peygamberimiz aleyhisselam hanımlarından ayrılıp meşrebeye çekilerek yalnız başına oturmaya başlayınca halk arasında ister istemez farklı şekilde anlaşılmaya ve yine farklı şekilde yorumlanmaya başlandı. Hatta çok net ifadeler bile kullanılıyordu. Allah'ın Resulü hanımlarını boşamış. Evet, böyle diyenler de vardı. Allah'ın Resulü hanımlarını boşamış. Resulullah Aleyhisselam meşrebedeyken birçok sahabi efendim birçok teşebbüsler yapıyorlar. Olayın ne olduğunu çözmeye çalışıyorlar. Peygamber Aleyhisselam her birini uygun bir şekilde oradan gönderiyor. Onları biraz az sonra yani sadece onları değil yani Aleyhisselam inzivaya çekildi diye yani hanımlarından bir ay boyunca hayattan koptu anlamına gelmiyor. Bunu göreceğiz. Hayattan kopmak yok. Sadece hanımların yanına gitmiyor. Onların yanına kabul etmiyor. Onun dışında hayat tamamıyla yürüyor. Evet. İşte bu faaliyetlerden biri de az önce rivayeti de ifade ettiğim gibi Hazreti Ömer'e ait radıyallahu anh. Niye? Aynı zamanda Hazreti Hafsa'nın babası olduğundan Resulullah'ın kayınpederi oluyor. Olaya dahil oluyor ister istemez. İzin isteyip yanına varıyor aleyhisselamın. Bu tatsız hadisenin bir an önce sona ermesi için neler yaptığını anlatıyor aleyhisselam. İşte şu, Hazreti Ömer şunu yaptım bunu yaptım falan böyle. Aleyhisselam çok üzgün görünce neşelendireyim güldüreyim istiyor. Büyük bir hassasiyet ve olabildiğince nezaketle incelikle kimlere neler söylediğini neler yaptığını bir anlatınca nihayetinde Resulullah Aleyhisselam'ın gülümsemesine vesile oluyor efendim. Aleyhisselam'ı gülümsetiyor. Buna çok sevinerek asıl sorusunu sorma cesareti gösteriyor. Yani Resulullah'ın kapısına dikilip de pat diye o soruyu sormuyor. Bir edep, bir duruş görürüz burada. Ya Resulallah, hanımlarını boşadın mı? Soru bu. Aleyhisselam'ın cevabı tek kelime. Hayır. Hayır diyor Aleyhisselam. Allahu Ekber. Seviniyor Hazreti Ömer. Ya Resulallah, ben mescide girdiğimde Müslümanlar üzüntülerinden ne yapacaklarını bilemiyorlardı. Resulullah hanımlarını boşamış diyerek çok üzülüp ağlıyorlardı. Eğer iznin olursa hemen gideyim de onlara hanımlarını boşamadığını haber vereyim. Aleyhisselam gayet makul bir şekilde haber vermek istiyorsan evet haber ver buyurdu. Hazreti Ömer sevindi bir kez de Allahu Ekber diye tekbir getirdi. Resulullah Aleyhisselam sıkıntısından kurtulup gülümseyinceye kadar onunla konuşan Hazreti Ömer radıyallahu anh nihayet isteğine erdi. Öyle ki meşrebeden onunla beraber çıkarken meşrebenin basamaklarında iyice dikilerek bütün ses tonuyla haykırıyor Hazreti Ömer. Resulullah hanımlarını boşamamıştır. Evet, böyle haykırıyor. Duyanlar da Allahu Ekber. Evet, bu güzel haber bütün herkesi çok sevindirip öyle bir coşturdu ki onlar da hep beraber tekbir getirdiler. Ancak meşrebedeki bu inziva hayatı yani her şeye rağmen bir ay sürdü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu bir ay boyunca yalnız başına meşrebede kaldı. Yemeklerini de orada yedi. Şimdi efendim bakın az önce ifade ettim tekrar açmak durumundayım. Bu bir ay boyunca hiç dışarı çıkmadı şeklinde anlaşılmamalı Resulullah için. Gerek namazlarda imamlık etmesi, gerek devletin idare edilip yönetilmesi ve gerekse diğer her şeyi aynen sürdürüyordu. Sadece yemesi, içmesi ve kalması meşrebede oluyor ama bir ay boyunca da hiçbir hanımın yanına uğramıyordu. Onlardan hiçbirini meşrebeye de kabul etmiyordu. Hazreti Meymune annemiz radıyallahu anha diğer annelerimiz gibi bu durumda çok üzülüyordu. Öyle ki bütün bu bir ayı üzüntü ve ağlamayla geçirdi. Ne zaman yanına gitmek için izin istese bu izni alamadı bir türlü. Onun yanına varacak özür dileyip helallik isteyecekti. Ama o da olmadı. Şimdi lütfen diyeyim ben lütfen diyeyim 3 defa. İstek listesine dikkat edelim. Sevgili annelerimizin hiçbiri öyle uçuk şeyler istememişlerdi. İstemiş oldukları şeyler de gayet makul şeylerdi. Buna rağmen bunun için mi bizden ayrıldı diye sorgulamaya kalkışmamışlardı Aleyhisselam'ı. Bu kadarcık bir şeye kızılır mı hiç gibi bir ifade kullanmamışlardı. Ne yaptık ki bu kadar alındı dememişlerdi. Hatta böyle bir şeyi çağrıştıracak bir düşünceye bile kapılmamışlardı. Buna rağmen mahcubiyetlerinin yanında çok ciddi bir şekilde suçlanmışlardı. Bir ay boyu süren tövbe istiğfarlarına gözyaşları karışmıştı sevgili annelerimizin. Resulullah Aleyhisselam hanımlarından inzivaya çekilse de az önce belirttiğimiz gibi bütün hayattan inzivaya çekilmemişti. Hayat bütün canlılığıyla devam ediyor. Hatta Tebük seferi için hazırlıklarını sürdürüyordu. Efendim. İşte İlah Hadisesi'nin kaynaklara yansıyan boyutu, kısa boyutu bu. Yani annelerimiz mevcut varlık karşısında dünyalık istiyorlar. Aleyhisselam onların böyle bir şey istemelerinden hoşlanmıyor. İçi başka, dışı başka davranmıyor. Kırıldığını belli ediyor. Ancak onları kırmıyor. Yazıklar olsun, yüzünüzde dursun, gözünüzde dursun gibi sözler söylemiyor. Yani kapıyı vurup gitti, elindeki bardağı yere attı gitti. Böyle bir şey de yok. İki taraflı olayı görmek lazım. Erkek olarak Resulullah Aleyhisselam Yani evde bir problem çıkınca ortalığı dağıtan biri değil. Hanım olarak sevgili annelerimiz bir tatsızlık olunca haddi aşan duruş yoktur. Biz Müslümanız, Peygamberimiz Efendimiz bizim en güzel örneğimizdir. Bu sohbetleri okuyoruz, yapıyoruz, ediyoruz ki efendim ben şimdi kalkıp da böyle yapınız demedim size diyemem zaten. Her birimiz kendimize düşen hisseyi nasibi alacağız diye bu sohbetleri yapıyor efendim sizlerle paylaşıyoruz. Ancak bugün yine süremiz burada doluyor. İnşallah tatlı ve müjdeli kısmı önümüzdeki hafta paylaşmak arzusuyla bütün isteğimiz, arzumuz Allah'ın rızasını kazanmak, Resul'ün rızasını kazanmak. İnşallah hem sizi hem bizi Rabbimiz muvaffak kılar. Efendim haftaya buluşmak üzere. Bugünkü programı burada noktalıyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.